Herkese merhaba, yoldayız geliyor musun podcastine? Hoş geldiniz. Ben Ece. Umarım iyisinizdir. Umarım baharın gelişiyle biraz daha o karanlık havanın ve soğuğun verdiği belki düşük modlar yükselmeye başlamıştır. Benim öyle oldu gerçekten. Güneş enerjisiyle çalışıyorum diyorum. Burada saatler değiştiğinden beri Londra'da günler uzadı ve günlerin uzamasıyla modum, enerjim, hayata olan umudum, her şey arttı, güzelleşti diyebilirim. Tabii ki zor günlerim olmuyor mu? Oluyor. Şu an bir önceki bölümde bahsettiğim gibi biraz değil belki son birkaç yılın en zor birkaç haftasını geçirdim. Ama neyse ki havaları, yani şu an bunu bu dönemi böyle Şubat'ta yaşıyor olsaydım ne yapardım, nasıl ayakta kalırdım hiç bilmiyorum. Ama gerçekten bu dönem bittikten sonra daha iyi anlatacağım size bundan nasıl çıktım, neler yaşadığımı. Ama böyle hani hayat, evren beni gerçekten test etti. Son bir aydır test ediliyorum. Ve sürekli olarak evrene güvenebilmeyi, ne kadar güveniyormuşsun hadi bakalım biraz daha göster dediği bir yerden yaşadım diyebilirim. Anlatacağım. Bunlar bu bölümün konusu değil. Bu bölümün konusu sizden gelen soruları cevaplamak. Instagram'da bana ses kaydı olarak yoldayız.geliyor.musun hesabına ses kaydı olarak sorularınızı atabiliyorsunuz. Bir dakikanın altına ses kaydı attığınız zaman bu podcast'ta cevaplıyorum. Bayağı da bir birikmişti. O yüzden dedim ki bir bölümü, en azından bölümün çoğunluğunu buna ayırayım. Muhtemelen soruları cevaplarken başka aklıma, kendi hayatımdan bahsetmek istediğim şeyler de gelecek. Böyle bir arayı kapatalım.
Ece merhaba, benim sorumu görecek misin bilmiyorum. Ama eğer görüyorsan benim sorum şu. Toksik insanlara karşı bazen işler çözümsüz olduğunda ne yapıyorsun? Ya da ne önerirsin, ne yapmak gerekir? Bunlarla mücadele ederken bazen zorlanıyorum. Sorumu cevaplarsan çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim.
Teşekkür ederim sorun için. Çok güzel bir soru ya. Güzel. Bundan bahsedelim. Toksik insanlarla hayatımızda nasıl baş ederiz? Öncelikle toksik insan nedir? Ve hayatımızdaki insanın toksik olup olmadığını nasıl anlarız? Bir bunu önceden konuşalım ve belirleyelim. Toksik insanlar hayatınızda mesela çok fazla yargılayan ve eleştiren insanlardır. Yani gerçekten hakkıyla bir eleştiri yapmak senin iyiliğin ve gelişimin için ayrı. Ama gerçekten yani her buluştuğumuzda eleştirecek bir şey buluyor. Sürekli bir şeyi yargılıyor. Beni diye belki direkt ama etrafımızdaki herkese bunu yapıyor. Ve her onunla buluştuğumda enerjimin tükendiğini, çekildiğini hissediyorum. Bu bir işaret. Bundan sonra çok fazla dedikodu yapıyorsa, yani sürekli başkalarının hakkında konuşuyoruz. Hiç kendi düşüncelerimizi, duygularımızı, hayatımızı konuşamıyoruz diyorsan, bu yine toksik bir insan olabilir. Gaslighting, yani bir tür manipülasyon tekniği gaslighting. Daha önce duymadıysan, tam Türkçesi var mı bilmiyorum gaslighting'in. Gaz bombası gibi bir şey yaratmaktan geliyor. Yani sen kendi hislerini ve duygularını paylaştığın zaman sürekli senin hatalı olduğunu veya duygularının, hislerinin gerçek veya değerli veya anlamlı olmadığını söyleyip seni bunlara inandıran kişilerdir, gaslighting yapan kişiler. Sanki her sen bir konu açtığında bir şey belki çözümlemek istiyorsun aranızda veya onunla bir şey paylaşıyorsun çözümlemek için. Diyorsun mesela işte ya o gün bardağı şuraya koyduğum için bana kızdın ama aslında ben o bardağı şu yüzden oraya koymuştum falan bir şey diyorsun mesela. O sana cevap olarak direkt ama asıl ben işte o gün böyleydim de şöyleydim de hani sürekli seni bir gaz bulduğu içinde bırakıyor ve konuyu çeviriyor sürekli. Bunlar insanlar, toksik insanlardır. Dürüst olmayan insanlar, sürekli yalan söyleyen veya sürekli yalan söylüyormuş gibi hissedersin ya böyle. Yani bu insan bunu söyledi ama içgüdüsel olarak biliriz. Gerçek gelmedi veya bir altyapısı tutmuyor bu hikayenin bir türlü ve bu sürekli oluyor diyorsan bu toksik bir insandır. Sürekli öfkeleniyorsa, yani etrafında gerçekten hani ayak parmak ucunda gezmek zorunda kalıyorsan toksik bir insan. Çok fazla rekabet içinde olan insanlar, yani her şeyi bir yarış haline getiriyordur. Ne yaparsan yap seni Belki o anda çok sevindim deyip sonra atıyorum kendisi onun daha iyisini yapmaya çalışıyorsa vesaire. Çok fazla her şeyi yarış haline getiren rekabete bağımlı insanlar diyebilirim, toksik. Sürekli seni suçlu hissettiren insanlar. Beni hiç aramadın, yeterince aramıyorsun. Sen gelmediğin için böyle oldu. Sen bana yardım etmediğin için böyle oldu gibi gibi sürekli. Sen suçlusun, her şeyin sorumlusu sensin. Senin yüzünden oluyor her şey gibi hissettiren insanlar toksik ötesidir. Ve genel olarak hayatta negatif olan insanlar. Yani sürekli umutsuz, keyifsiz ama sürekli. Hani hepimizin keyfinin kaçık olduğu anlaşılıyor, biliyorsunuz bu podcast dinliyorsanız. Ben her türlü duygu hepimizin bir spektrumda yaşaması gerektiğini düşünüyorum ama sürekli negatif insanlar. Yani asla iyi bir şeyin onun başına geleceğine inanmıyor. Hep bardağın boş tarafını görüyor. Bunlar da toksik insanlar olabilir. Yani genel olarak bütün bu özellikler belki daha elle tutulur bir hale getirdi toksik insan kategorisini kafamızda. Ama hislerine bak. Yani ben bu kişiyle zaman geçirdikten sonra nasıl hissediyorum? Enerji doluyor muyum? Enerjim çekiliyor mu? Bence en basiti evet hayır cevap vererek keşfedebileceğin kısmı burası. Kendi hayatımda da son zamanlarda böyle insanlardan kendimi uzaklaştırmaya başladım. Çok da denk geldi bu soru aslında. Böyle insanlar iki türlü olabiliyor. Bazıları kaçamayacağın insanlar. Yani belki aynı evde yaşadığın insanlar. Belki aynı işte, iş yerinde çalıştığın insanlar. Hani mecburen görüyorsun. Bazıları ise daha böyle arkadaş ortamı vesaire. Arkadaş olduğu zaman benimkiler böyleydi. Ben direkt arama mesafe koydum. Açıkçası kimisiyle bunu konuştum. Daha önce geçmişte hani konuşup çözümlediğim de oldu arkadaşlıklarım arasında. Hani böyle intervention gibi her şeyi ortaya döküp sen böyle böyle davranıyorsun sürekli ve bu işte bizim ilişkimizin enerjisini bozuyor ve ben artık seninle arkadaşlığımda bir karşılıklı alma verme ilişkisi bulamıyorum. Hep benden alıyorsun gibi hissediyorum çünkü böyle böyle yapıyorsun. Böyle hep şunu şunu konuşuyoruz, hep böyle böyle şeyler yapıyoruz. Bunlar artık beni beslemiyor ve ilişkimizi de beslemiyor deyip konuşup arkadaşımın haklısın deyip benimle bu işi çözdüğü arkadaşlıklarım var hala hayatımda olan ama bazı arkadaşlarım da var ki, vardı belki de, bunu söyleyemezdim. Yani çok uzun zamandır arkadaşız belki. O kadar uzun zamandır arkadaş olunca biriyle değişiyorsunuz, büyüyorsunuz ve kimi zaman büyüme hızlarınız ve büyüme yönleriniz belki farklı oluyor. Bizde böyle oldu bence. Ve artık aynı dili konuşmadığımızı fark ettim. Ve gerçekten bu saydığım toksik özelliklerden birkaçına sahip olduğunu keşfettim. Ama bunları ona söyleyemezdim. Ne kadar yakın arkadaşım olursa olsun. Birkaç kere böyle hani daha yumuşak bir yerden çıtlatmaya çalıştığımda o kadar sert ve dirençli bir yerden geldi ki bana cevabı, bu benim işim, benim görevim, benim sorumluluğum değil dedim. Onu kendiyle yüzleştirmek, ona bunu göstermek benim sorumluluğum değil. Ben artık sadece yapabileceğim en iyi şey kendi enerji alanımı korumak ve aramıza bir mesafe getirmekti. Ve böyle yavaş yavaş araya mesafe koymaya başladım. Yani mesajlarına daha kısa cevaplar vermeye başladım. Zaten uzakta yaşıyor olmam benim için bir kolaylık. Ha, kendi fark eder, gelir bana sorar ne oldu diye. O zaman söylerim ama ben gidip hani bunu bir kendi kafanda bazı insanlar vardır özellikle terapiye giden arkadaşlarımla çok net bunu konuşurum. Ama bazı arkadaşlarım var bu dünyalara çok uzaklar, kişisel gelişime çok uzaklar. Dolayısıyla boşa dil dökerim, biliyorum. Dolayısıyla onlarla mesela konuşmuyorum. Bunları sadece biraz arama mesafe koyuyorum. Ama bu insanlar daha yakınımızda, ailemizde, iş yerimizde olduğunda durum biraz daha komplikeleşiyor. İlk önerim, toksik bir davranış gördüğünde gerek duygusal gerek fiziksel olarak sınır koyman ve mesafe yaratman. Yani atıyorum iş yerinde bir şey konuşuluyor işte öğle yemeğinde mesela. Ve herkes dedikodu yapıyor. Birilerinin dedikodusunu yapıyor. Şey karışmak zorunda değilsin. Ay bu dedikoduyu yapmayalım belki demek zorunda değilsin. Ama diye de bilirsin. Eğer dersen şunu göstermiş olursun. Benim de bir sesim var, bir gücüm var. Ve sizin bu gerçekliğinizde pay almak istemiyorum. Ve bu O an sana belki gıcık olacaklar veya işte çok özür dilersen demeyecekler. Ama geleceğin için bir yatırım yapmış olacaksın o ilişki içinde. Geleceğindeki enerji alanının için kendi sınırlarını belirlemiş olacaksın bunu söyleyerek. Veya fiziksel olarak kendini o alandan çıkarabilirsin. Yani gerçekten hiçbir şey söylemeden arkana dönüp ben yemeğimi bitirdim veya yemeği masamda yiyeceğim deyip gidebilirsin. Önemli bir nokta bu toksik insanlara kendinle ilgili çok fazla kırılganlık veya sır göstermemen, sırlarını veya kırılganlığını paylaşmaman. Çünkü toksik insanların dediğim gibi dedikodu yapma ve sana bir şey söylüyorsa yani başkasıyla ilgili senin söylediğin şeyi de başkasına söyleyecektir. Ben buna kesinlikle inanırım. Dolayısıyla çok fazla malzeme vermemek gerektiğini düşünüyorum bu insanlara. Bazıları o kadar toksik oluyor ki aranı kötü yapmak da istemiyorsun. Tehlikeli insanlar çünkü biliyorum böyle insanlar var. O insanlara aynen bu dediğim gibi kendini çok açma, sınırını koru ve hiçbir zaman onlara borçlu kalma. Bu önemli bir nokta bence. Hiçbir zaman onlara borçlu kalma. Ben senin için şunu yapmıştım, sen de benim için bunu yap diyecek diyebilecekleri bir nokta, bir ortam oluşturma kendine. Onun dışında rutinini değiştirebilirsin. Yani işte o insandan uzak kalmak için belki aynı anda işte sabah şurada bulunmanız gerekiyorsa sen artık sabahları başka bir yerde diyorum spor o saatte gidersin veya başka bir molanı alırsın gibi rutini değiştirerek o insanlardan uzak kalmaya çalışabilirsin. Dediğim gibi insanlarla aramıza mesafe, sınır koymak gayet okey. Ve bu seni daha az sevilebilir, daha az değerli yapmıyor. Daha güçlü yapıyor. Zor bir şey bu insanlarla. Özellikle böyle iyice manipüle eden toksik insanlarla baş etmek zor bir şey. Eğer bu senin için bir patern haline geldiyse yani sürekli toksik insan üzerine toksik insan hayatıma çekiyorum gibi bir döngüde bulursan kendini bir kendine bakmak gerekiyor. Yani ben ne buluyorum, hangi ihtiyacımı karşılıyorum ya da hangi kendi kendime düşüncemi, inancımı kanıtlıyorum bu insanları etrafımda tutarak diye sormak lazım. Yani mesela senin de kendi içinde beceriksiz olduğun düşüncesi varsa belki çocukluğundan gelen bir travmadan dolayı etrafında bu senin konfor alanın olduğu için sürekli sana bunu hissettirecek insanlar tutuyor olabilirsin. Bunu yine terapiyle çözmek mantıklı olabilir. Ama arada bir arkadaş temizliği yapmak, çevreyi şöyle bir temizlemek, azaltmak, az olsun öz olsun demek bence gayet sağlıklı.
Merhaba Ece, ben Rabia. Sorum şöyle, benim 8 aylık bir kızım var. Ben yazılım alanında çalışıyorum, freelance olarak çalışıyorum. Önceden de öyle çalışıyordum, şu anda da öyleyim. Vakit buldukça çalışıyorum diyeyim. Kızımı çok seviyorum, onunla ben tek başıma ilgileniyorum. Bir destek yardım almıyorum. Ama çok fazla gün içinde işte işime, hobilerime vakit ayıramadığım için kendimi çok mutsuz hissettiğim oluyor. Öte yandan da kızıma haksızlık ediyormuşum gibi düşünüp daha da mutsuz hissediyorum. Böyle bir çıkmazın içindeyim sürekli. Böyle bir durumda olsaydın sen kendine nasıl davranırdın ya da bana ne tavsiye edersin? Böyle durumda olan birileri varsa onlara da belki faydalı olur. Teşekkür ederim.
Çok tatlı arkadan gelen sesler. Selam. Bayağı da olmuş bu mesajı atalı sen bana. Artık o bebek bir yaşına gelmiş bile olabilir. Üzgünüm ancak cevap verebildiğim için. Benim bizzat deneyimlediğim bir durum değil. Arkadaşlarım da yeni yeni anne olmaya başlıyorlar. Onlardan biraz duyuyorum. Gerçekten bir anne olmak ve o bebeğin hani ilk bir iki yaşı bambaşka bir dünya gördüğüm, duyduğum kadarıyla. Hiç kolay bir şey değil. Belki de bir kadının hayatında yaptığı en zor şeylerden biri olabilir. Bilmiyorum. Yapmadım çünkü kendim daha önce ama herkesin deneyimi kendine zaten. Ve çoğu arkadaşımdan duydum tam olarak bu. Yani özellikle bebeğe bakım veren ana kişi sensen. Hayatının geri kalanındaki her şeyden kopmuş ve yetişememiş hissediyorsun. Ben gelecekte anne olmak isteyen Ece'ye ve muhtemelen ben de böyle şeyler hissederim diye düşünüyorum. Herkes böyle şeyler hissediyor çünkü. Şöyle derdim, şu anda da mesela geçenlerde bir bölümde bahsetmiştim, böyle hani birçok şey yapmaya çalışıyorum ve belki dışarıdan her şey mükemmel ilerliyor gibi gözüküyor ama aslında öyle değil diye. Şu yani, benim de mesela bebeğim işim şu anda, markalarım ve birine biraz ilgi gösteriyorum mesela. İşte Flow'a daha çok ilgimi veriyorum. Eğer Flow'a daha çok ilgi verdiğim zaman podcast'ten ilgi çalmış oluyorum. Daha çok desteğe ilgi veriyorum. O zaman sosyal medyadaki işlerinden ilgi çalmış oluyorum. Daha çok kendime zaman ayırıyorum. İşte kişisel gelişimime, yoga yapıyorum, spor yapıyorum vesaire. Daha çok sosyalleşiyorum arkadaşlarımla. O zaman bütün bu işlerimden biraz zaman çalmış oluyorum. Yani hayat hiçbir zaman her şeyin mükemmel dengede gittiği bir şey değil. Biri artıyor, biri mükemmel dengede gidiyor. Pardon, mükemmel dengede ama her şeyin eşit ilgi ve zaman ve enerji alabildiği bir format yok. Ona biz karar veriyoruz. Yani şu anda belki bu günlük oluyor çoğumuzun hayatında ya da haftalık veya aylık. Ama anne olduğun zaman bence bu daha böyle bir yıllık bir sürece giriyor. Yani evet, şu an hayatında bir yeni doğum bir bebek var ve benim buna bakım vermem gerekiyor. Önceliğim bu bebeğe bakım vermek. Kabul ediyorum ki hayatımda şu anda diğer şeyler ikinci planda, üçüncü planda, dördüncü planda kalacak. İşim, belki kendime olan bakım. Tabii ki onları tamamen salacağım demiyor. Sen de zaten yapıyorsun veya işte kendime hiç bakmayacağım, ben yokum, ben hiçim. Bu hiç sağlıklı bir şey değil. Bebek için de sağlıklı değil annenin kendine bakmıyor olması. Ama hani o elmayı ya da pastayı dilimliyorsak, yeni bir kocaman bir dilim girdi oraya ilgini isteyen. Dolayısıyla bu sene böyle olacak ve eski alışkanlıklarım, eski rutinlerim değişmek zorunda. Önce bunu kabullenmek lazım. Kabullenirsek baş etmek ve sürecin içinden geçmek o kadar daha kolay. Sanırım gördüğüm kadarıyla bir yaştan sonra anneler bir kendilerine gelmeye başlıyorlar yavaş yavaş. Herkesin süreci farklı. Kimseye karşılaştırmak istemiyorum ama hello, emzirme süreci falan, yani full time job gerçekten çok zor bir şey. Tüm güzel dileklerim seninle ve bebeğinle. Bu da bir süreç ve kendine çok fazla baskı uygulama zaten çok zor bir şey yapıyorsun. Her günü o gün olarak ele alıp belki bir gün başka bir şey yapmayı, başka bir şey katmayı hayatına yer bulacaksın ve o zaman onu ekleyeceksin. Çok fazla kafa yarmamak lazım. Aslında kafa yarmamak derken şunu da söylemek istedim bir önceki soruyla da ilgili. Atıyorum toksik insanlarla zaman geçirirken de, diyelim ki o anda bir şey oldu, yaşandı falan. Sonra eve gittin, hala kafanda bunu sorguluyorsan ve bunu düşünüyorsan, yani üzerine ruminating deniyor, yani geviş getirir gibi aynı düşünceyi sürekli kafanda geçiriyorsun. İşte öyle mi demişseydim, böyle demeseydim, o bana böyle dedi, ne demek istedi acaba falan filan gibi. Bunu yapmayabilirsin. Yani belki kendini toksik insanı uzaklaştıramayabilirsin ama düşüncelerinin üzerinde kontrolün var. Onu düşünmemeyi, ona daha fazla düşüncelerinle kendi zamanında zaman ayırmamayı tercih edebilirsin, seçebilirsin. Bu tarz şeylerde de yani hayatta evet bazı gerçeklikler var. Belki her şeye zaman ayıramıyorum. Kendimi bu konuda daha fazla düşünerek, yormak, yargılamak yerine olduğu gibi durumları kabul ederek elimden geleni yapmaya devam etmeye çalışabilirim.
Selam Ece, ben Bengüsu, 24 yaşındayım. Şu an bir yoga uzmanlık eğitiminde öğrenciyim. Sene sonunda da sertifikamı alıp yoga uzmanı olacağım. Ancak eğitim içerisinde sıklıkla motivasyonum düşüyor ve kendimi eksik ve başarısız hissediyorum. Halbuki pratiğimi hiç bırakmıyorum. Kendimi devamlı matın üstünde hazır buluyorum. Ancak motivasyonum düşüyor, eksiklik hissetmeye devam ediyorum sıklıkla. Kendi eğitim sürecinde böyle bir şey hissetmiş miydim ve bununla nasıl başa çıkmıştın? Bana bir ışık yakabilir misin? Şimdiden teşekkür ederim.
Süper, tabii ki. Sanırım bir soru daha vardı bu tarz yoga ile ilgili. Onu da dinleyelim. Belki ikisine birlikte cevap verebilirim.
Selam Ece. Yoga konusunda biraz sıkışmış hissediyorum aslında. Pandemi döneminde çok yoğun 2 sene pratik yaptım ama son 4 aydır işim yoğunluğu sebebiyle pek yogaya vakit ayıramıyorum ve şu aralar böyle tekrar başlamak istediğimde hiçbir yoga dersini tamamlayamadığımı fark ettim. 10. dakikadan sonra sıkıldığımı, aklımı madde tutamadığımı, eskiden bana çok iyi gelen şeyin Şu an çok da iyi gelmediğini düşünüyorum. Sana da böyle şeyler oluyor mu? Bu konudaki fikrini merak ediyorum.
Farklı sorular gibi gelse de aslında bence benziyorlar. Sadece yoga ile ilgili oldukları için değil ama alt tonları benziyor diyebilirim. Yoga bütün bildiğiniz egzersiz hareket metodlarından belki farklı olarak bize kendimizi gösterme becerisine sahip ya da alanı yaratıyor. Yoga matında sadece ayağını şuraya koydun, kolunu buraya kaldırdın, nefes aldın, nefes verdin gibi mekanik bir şey yaşamıyoruz aslında. Çok daha derin, spiritüel, duygusal farkındalıklar getiriyor. Ve bazen bu pratiğin böyle bir pratik olduğunu unutarak zihinde kayboluyoruz. Halbuki tam olarak o anda sana bir şey göstermeye çalışıyor pratik. Önce ilk sorudan başlayarak cevaplayayım. Kendini eksik hissetme, ne kadar yaparsan yap. Her gün kendini matında buluyor olsan bile. Özellikle eğitmenlik eğitimlerinde bir kere bence şey çok önemli. Kimden eğitim aldığın ve o ortam. Bölümün başında toksiklikten bahsetmiştik. Üzülerek söylüyorum, belki tartışmalı bir konu hatta bu ama yoga camiası diyeyim. Yoga dünyası, yoga topluluğu insanları, yoga yapan insanlar, öğreten insanlar arasında da çok çok aklınıza tahmin edebileceğinizden çok daha fazla toksik insan var. Çok daha fazla toksik eğitmen var maalesef ki. Neden? Bir gün bu konudan bahsetmek istiyordum ama bugüne kısmetmiş. Çünkü bu tarz şeyler, spiritüel şeyler, yoga gibi insanların yoga ve spiritüellik maskesi altında gerçek toksisitelerini, gerçek gölgelerini saklayabilecekleri bir yer oluyor aslında onlar için. Yani her şeye ışık, her şeye sevgi, herkese kabul diyor belki Instagram profilinde. Ama gerçekte herkesi yargılıyor, herkesle kendini yarıştırıyor. Belki herkesin dedikodusunu yapıyor. O kadar çok dedikodu var ki yoga dünyasında inanamazsınız gerçekten. Ben de bunu yogayı bir iş olarak yapmaya başladıktan sonra fark ettim. Keşke geri dönebilsem ve saf saf yapabilsem diye düşünüyorum bazen. Biraz benim için o ışıkları açtı yani karanlık bir odada mutlu mutlu otururken. Ama böyle bir gerçek de var. Ve çevremizdeki insanlarla özellikle yoga gibi bir pratikle buluşurken enerjilerinden çok etkileniyoruz. Çünkü açığız o anda. Kalbimiz açık. Ruhumuz açık. Almaya açığız. Ve o anda etrafında kim olduğu çok önemli aslında. Ki bunun Netflix'te şeyleri de var biliyorsunuz yani. Belgeseli bile var Bikram için mesela. Hani o tırnak içinde gurular. Çok tehlikeli yerlere taşıyabiliyorlar olayı. Soru bu değildi ama ben birazcık buralara kadar geldim şimdi. Çünkü insanlar oraya hani beni iyileştir, bana bir şey söyle de seninle beraber eriyim, aşayım her şeyi gibi bir mentaliteyle gidiyorlar. Ve bazı manipülatif insanlar da egolarıyla uçuşa geçmiş, eğitmen demek istemiyorum yani, şaklabanlar da her ne kadar belki doğru yaptıkları şeyler de olsa da pratiği çok toksik bir şey için alet ediyorlar. Toksik bir şey alet ediyorlar. Ve kaltlar böyle oluşuyor yani. Demek istediğim şu, öncelikle eğitmenlik eğitimi almak isteyen herhangi birine söyleyeceğim ilk şey şu. Birçok yerden alabilirsiniz eğitmenlik eğitimini. Gerçekten ben çok fazla eğitmenlik eğitimini nereden aldığına değil de ona da bakıyorum, yalan değil. Ama daha çok kendine daha sonra ne kattığına bakıyorum. O eğitimden neleri aldığına ve neleri elediğine bakıyorum. Çünkü eğitmen olmak demek, eğitmenliği aldığın eğitmenin aynısı olmak demek değil. Amaç o değil. Kendin bir şey yaratabilmek. Öğrendiklerini kendin harmanlayıp yeniden sunabilmek demek. O yüzden yoga eğitmenliğini aldın, bittin, mezun oldun, az şimdi sen yoga eğitmenisin değil bence olay. Yani evet sertifikan var ama yepyeni bir asıl yolculuk, asıl öğrenme şimdi başlıyor. Çünkü tamam, şeyleri öğrendin, kağıt üzerinde olması gereken veya olmaması gereken şeyleri öğrendin ama yoga eğitmeni olmak demek sadece aşağı bakan köpeği nasıl anlatmayı biliyorsun demek değil. Eğitmenlik eğitimi sırasında da bazen işte bu rekabet olabiliyor. Benimkilerde çok fazla yoktu. Bir tık, bir iki, yani azınlık oldukları için beni çok rahatsız etmediler. Ama eğer senin eğitiminde böyle bir şey varsa, yani kendini eksik hissetmenin sebebi belki toksik insanlar var etrafında. Belki geçmişinde böyle bir eğitim sürecinden geçtin veya çocukluğunda böyle bir şey vardı. Yani sürekli eksik hissettin. Yapmaya çalıştığın bir şeyle ilgili eksik hissettirildin. Dolayısıyla bu senin için tanıdık bir yer. O yüzden zihnin sürekli buraya doğru gidiyor olabilir. Kendine bunun doğru olmadığını hatırlatman lazım. Yani zihnine bir bebeği öğretir gibi yeniden her o düşünce geldiği zaman hayır, şu an bunu kanıtlayacak bir şey yok elinde. Doğru olan ben elimden geleni yapıyorum. Yeteri kadar çalışıyorum. Hatta bu şuna gidiyor bazen. O kadar yetersiz olduğunu düşünüyor ki zihin. Sen yeteri kadardan fazla yapmaya çalışıyorsun. Mesela diyor ki eğitmenin işte günde bir saat pratik yap, meditasyon veya yoga işte eğitim boyunca. Ve sen diyorsun ben 3 saat yapacağım. 3 saat yapacağım demenin sebebini eksik hissettiğin için mi? 3 saatte daha çok şey öğreneceğini düşündüğün için mi? Daha çok gelişeceğini düşündüğün için mi? Yoksa eksiğim, yetmiyorum asla, daha çok yapmam lazım herkesten. Ve herkesten daha iyi olmam lazım benim. O yüzden yapmam lazım diye mi düşünüyorsun? Düşüncelerimizin altındaki nedenleri fark edersek onları değiştirmemiz, dönüştürmemiz ve kendimiz için zihnimizi yaşanabilir bir hale, bir yere getirmemiz çok daha kolaylaşır. Şöyle birazcık oradan daldan dala atladım bu konuyla ilgili ama hiçbir eğitmene körü körüne inanmayın. Hiçbir, bana dahil, benim söylediğim her şeyi sorgulayın. Eğitmenlerin her şeyini sorgulayın. Eğer biri size eğitmen derste bir şekilde dokunarak sizi pozda adjust etmeye çalışıyorsa ve rahatsız oluyorsanız dokunduğundan söyleyin. Gerek eğitmene gerek daha yetkili biri varsa ona. Dokunulmasını istemiyorum deyin. Ve genel olarak yogada, yoga eğitiminde ben zorlayarak böyle özellikle başka birinin el yordamıyla bir poza girilmesini çok gereksiz bir kere ve çok sağlıksız ve çok tehlikeli buluyorum. En büyük sakatlanmalar bu yüzden oluyor. Başka birinin zorlaması, manuel olarak zorlaması yüzünden. Ve yoga bu değil. Yogada o poza girmek zorunda değilsin. Yani kendi kendine her gün pratik yaparsın. Bir gün bir anda ayağımı tutabildim oradan elimle dersin ve tada her şey çok güzel olur. Ve o anda ışıklar yanar ve o anda belki bir farkındalığa ulaşırsın ve belki gözünden bir yaş akar. Ama bir seni zorla poza soktuğu zaman ve yandaki biri de akışladığı zaman veya öbür köşedeki insan yapamıyorum dediği zaman o yoga değil, o ortam yoga ortamı değil. Üzgünüm. Yoga pratiğimizde hevesimiz kaçar mı? Kaçar tabii ki kaçar. Kaçmaz olur mu? Bazen aylarca mata gelmezsin, gelemezsin çünkü o anda hayatta her şey belki çok ağırdır, çok yoğundur ve dediğim gibi yoga matı bir ayna olduğu için o anda yüzleşmeye gücün, takatin yoktur. Bu bir sebep mesela. Yani illa her kötü hissettiğimde, zorlandığımda hayatımda yoga matıma geliyorum ve yoga her şeyi çözüyor. Evet, bazen bu da oluyor ama bazen o kadar ağır oluyor ki her şey. Birazcık su yüzüne çıkana kadar insan biraz uyuşuk kalmaya ihtiyaç duyuyor. Hayatta kalabilmek için. Survival mode yani. Eğer videoyu başlatıyorsun ve 10 dakika yapabiliyorsun, 10 dakika sonra sıkılıyorum demişsin. Tamam. 10 dakika yaptın o zaman. Yani kendimizden olan beklentilerimizi fark etmemiz lazım. Ben niye matıma geldim? Ne bekliyorum kendimden? Bir saat pratik yapayım ve en çok yoga yapan ben olayım. Her şeyi halleden that girl ben olayım. Her şeyi mükemmel yapan mı? Yoksa bedenimi iyi hissetmek, sağlıklı hissetmek, ona bakım vermek için, daha uzun yaşamak, daha sağlıklı yaşamak için, rahatlamak için, rahat bir nefes almak için, enerji toplamak için, neyse. Yani onun için geldim ben buraya ve 10 dakikadan sonrası bana iyi gelmiyorsa, zihnime iyi gelmiyorsa burada bırakabilirim. Bazense bir kırılma noktası var. Yani atıyorum 10 dakika yaptın, 15 dakika yap mesela bir sonraki gün. Belki 15 dakika sonra gene bırakmak isteyeceksin. Belki 15 dakika sonra o kırılımı aşmış olacaksın ve bir bakacaksın bir saat yapmışsın. Olabilir. Bana çok oluyor bu. Ve genelde kendime şunu yaptığım zaman daha çok yoga yaptığımı fark ediyorum. Daha uzun yoga yaptığımı. Sadece 10 dakika yapacağım. dediğimde, yani 10 dakika sonra bir kapatacağım mı? Yani bitti benim için yoga. Bugünlük bu kadar diye geldiğimde, ay hadi 2 dakika daha, ay şunu da yapayım, ay bunu da yapayım diye diye yarım saat en az yapmış oluyorum mesela. O yüzden kendimize nasıl beklentilerle, nasıl yargılarla konuşuyoruz ve neden mata getiriyoruz kendimizi? Matta bu düşünceler neden yükseliyor, ne gösteriyor bize? Fark edebiliriz. Eğer sıkıldıysan yoga pratiğinden, burada bunda shameless plug yapmak zorundayım. Flow'da gerçekten yüzlerce derslerimiz var. Farklı farklı seviyelerde, farklı farklı akış çeşitleri, hızları, moduna göre veya çakrana göre veya sabah, akşam. Nasıl şey istiyorsan öyle bir şey bulabilirsin Flow'da. Kısa, uzun. Benimle beraber yeni dersler gelmeye başladı. Bali'de çektiğimiz güzel güzel. Onları izleyebilir, katılabilirsin. Ve en önemlisi Flow'da benim en herkesin izlemesini söylediğim seriler. Ücretsiz seriler bunlar. Meditasyon 101, meditasyon nasıl yapılır ve yoga nasıl yapılır diye iki tane serimiz var. Girip sadece hesap açarak bu dersleri izleyebilirsin. Ve belki bakış açın değişir. Belki bir aha ya, ışık yandı kafamda dersin. Umarım öyle olur ve sonra belki bize katılmaya karar verirsin. Yine bir mesaj almak, yönlendirmeye ihtiyaç duyuyorsan deste kartlarımı satın alabilirsin. Türkiye'de gerçekten çok az kaldı yani. O yüzden almak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Türkiye'de yeniden baskıya girmeyeceğiz bir süre gibi duruyor. Ama app'imiz çıkacak yakında. Eğer kartları alamıyorsanız da, çok yakında tırnak parmaklarımı birbirine geçiriyorum. App'imiz çıkacak. Bayağı yol kat ettik. Onun hikayesini ayrı bir bölümde anlatırım umarım. App yayına girdiği zaman, App Store'lara girdiği zaman. Ama kartları almak istersen Türkçesini veya İngilizcesini alabilirsin. İngilizcesi iyice az kaldı Türkiye'de. Ama yurt dışında yaşıyorsan dünyanın birçok yerine gönderim yapıyoruz İngiltere'den. Bu bölüm sanırım bu evimizden kaydettiğim son bölüm olacak. Heyecanlı. Instagram'dan herhalde daha önce paylaşırım ne olup bittiğini podcast'a gelmeden. O yüzden beni Instagram'dan takip edersen ne olduğunu, yolun bizi nereye götürdüğünü, bu bir aylık evrenin beni test etmesinin sonucunda ne kazandığımızı, belki de nereye vardığımızı gösterebilirim. Ama bir sonraki bölümde daha detaylı anlatırım zaten. O zamana kadar iyi ki varsın, iyi ki buradasın. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız, geliyor musun?